musiqiçi Əhməd Şafak qonağımızdır. Əhməd Şafak Türkiyə-Azərbaycan dostluğu ilə bağlı belə daim bu mövqeydən çıxış edən həm də siyasi görüşlərini açıqlamaqdan çəkinməyən bir musiqiçidir. Əhməd bəy, salamlayıram sizi.
Mərhaba, çox təşəkkür edirəm. Mən də iyi yayınlar diliyorum, iyi axşamlar.
Təşəkkür edirəm. Və siz də, əziz dinləyicilər, efirdə sual verə bilərsiniz Əhməd Şafaka. 436-77-41 nömrəli telefona zəng edin, prodüserimizdən xahiş edin sizi efirə qatsın, yaxud sualınızı onun vasitəsilə bizə çatdırın və yaxud da ki 050-744-10-17 nömrəli SMS xəttimizə efir@azadlıqradiosu.az ünvanına göndərə bilərsiniz ismarışlarınızı. Əhməd bəy, ilk öncə Bakıya bu dəfə gəlişinizin səbəbini soruşum və bir qədər danışın. Son zamanlar nə baş verir sizin yaradıcılığınızda və həyatınızda və nələr gözlənilir?
Yeni albümü bitirdikdən sonra bir dizide konserlerim vardı. O konserlerimi de ikmal ettim. Albümü bitirdim, çıkarttım. Artık albüm şu an müzikseverlerin huzurunda. Ondan sonra da konserlerimi de bitirdim ve biliyorsunuz bizde oruçluk ayı başladı. Oruçluk ayının ilk 3 haftasında konsertim yoktu. Dolayısıyla bu boşluktan istifade ederek Azerbaycan'a geldim. Azerbaycan benim şöyle söyleyeyim. Benim için artık bir başka ülke değil. Azerbaycan benim artık vatanımın bu tayı. Öyle derler ya hani Azerbaycan'da o tayı bu tayı benim vatanımın bir parçası. Dolayısıyla her kendimi istirahat etmek istediğim vakit, böyle bir istek duyduğum vakit, ihtiyaç duyduğum vakit mutlaka Azerbaycan'a geliyorum ve Bakü'de burada çok sevgili dostlarım, büyüklerim var. Benim manevi büyüklerim, annem, babam diye bildiğim. Onların yanına geliyorum ve burada bulunuyorum. Yani çok kısa bir süre için geldim. Aslında bu akşam itibariyle dönecektim ama Tanrı nasip ederse pazartesi sabahı döneceğim.
Ve necə değişmiş görürsünüz her geldiğinizde Azerbaycan'ı?
Bunu itiraf edeyim. Azerbaycan benim için aslında benim için daha çok bir şeydir. Bunu bir yazımda, hatta Türkiye'de televizyonlara da söyledim bunu. Azerbaycan Türkiye'nin serabıdır aslında. Kaybettiği, yitirdiği pek çok güzelliği 21. yüzyılın bu ilk çeyreğinde hala saklayan bir güzellik olarak gördüm. Hem modernleşme anlayışı vardı, hem de çağdaş bir zihniyet, çağdaş bir kafa vardı burada. Fakat son zamanlarda, açık söyleyeyim, son gelişlerimde Azerbaycan'ın bu kentleşmesinin o 1920'lerden bu tarafa var olan o öncelikle mimarisi, kent mimarisinin,
yani şehirleşmesinin
ne yazık ki biraz çok çok fazla bir şey gökdelenler, mesela o Tagiyev binalarının yanında hemen arkasından yükselen gökdelenler doğrusu çok hoşuma gitmedi. Bunu söylemem lazım. Çünkü hakikaten Azerbaycan küçeleri, işte sokakları, prospektleri, şunları, caddeleri falan filan beni çok fazla geçmişle bağlıyor. Çünkü hayat böyle bir şeydir. Hayat ileriye doğru sürer gider ama aynı zamanda gelenek dediğimiz bir unsur vardır. Gelenek modern çağda, milenyumda da yaşanabilir bir şeydir. Çünkü insan sadece günü yaşayan değildir. Aynı zamanda dünü de yaşar. İnsanın bir hatıra tarafı vardır ve Bakü insanın içerisindeki bu hatırayı da saklayan çok güzel bir şehirdir. Bunun kaybolması, bunun bozulması beni çok mutsuz eder. Bunu söylemekte biraz buluyorum. Yani Bakü'nün bu güzelliği mutlaka saklanması lazım. Güzel. Şimdi bakıyorum işte 50 mertebeli, 100 mertebeli neredeyse efendim şeyler büyük gökdelenler falan var. Bunlar da şehrin çok içerisinde, çok yığıncak olmuşlar. Yani bu noktada biraz açık söyleyeyim buldum. Ama bunun dışında Bakü'nün önlenemez bir yükselişi var. Önlenemez bir ilerleyişi var. Bunun çok daha dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum. Belki Bakü'nün daha kırağına yapmalı. Yani şehirleşmeye biraz açık söyleyeyim, biraz buluyorum, olumsuz buluyorum yani.
Ve Əhməd bəy, eyni zamanda bir Azərbaycanda insanlar danışarken, müstəqil xüsusilə düşüncəli insanlar danışarken bu iqtisadi yüksəliş görüntülərinin arxasında bir də təhsil enişinin, bir kültür baxımından bir bunalımın, yəni tənəzzülün olduğunu hər zaman söyləyirlər. Razısınız mı bu fikirlə? Yəni belə bir bu problemləri siz də görürsünüz mü qıraqdan?
Ben doğrusunu söylemek gerekirse Azərbaycan insanının insanın tahsil noktasında çöküşünü görmüyorum. Hatta münferiden, yani bireysel anlamda dünyayı daha iyi anladıklarını, dünyayı daha iyi yorumladıklarını da görüyorum ben. 6 yıldır çok dolu bir şekilde gelirim. Yani 6 yılda çok sık gelirim Azerbaycan'a ve Azerbaycan insanındaki bu şeyi, bu tahsil ve kültür noktasında bahsetmiş olduğunuz şeyi ben görmedim. Ama şu vardır, bu Türkiye'de de hakimiyetini sürdüren bir anlayıştır. Bir içsel çöküntü, bir ruhsal çöküntü, daha doğrusu bir maneviyat noktasındaki bir şey vardır. Bu da bütün dünyada sürüp giden bir prosestir. Zaten 1980'li yıllarda çok meşhur bir kitap vardı, bilirsiniz, Megatrends 2000 diye. John Nesbitt'in, Amerikalı Patrick Abordanet'i birlikte yazdığı bir kitaptır ve 3. bin yılın başındaki o ilk yüzyılın eğilimlerini anlatırken böyle bir manevi çöküntünün bütün dünyayı sarıp sarmalayacağı zaten söz konusuydu. Bu çok doğaldır, bu çok tabii bir şeydir. Ama önemli olan şudur, yani ben Azerbaycan'ın bu konuda daha dikkatli ve daha temkinli olabileceğini düşünürüm. Çünkü Azerbaycan Türkiye'den çok daha önce milli romantizm kavramını yakalamış olan bir ülkedir. Yani Türkiye'de milli devlet kavramı 1923'te kurulmadan önce 1918'de Ali Bey Hüseyinzadelerin, Mehmet Emin Resulzadelerin, onların ortaya koymuş olduğu azatlık eşittir milliyetçilik anlayışlarının var olduğu bir devletleşme sürecini Azerbaycan tanıdı. Dolayısıyla bunun üzerinden 3. bin yılın şekillenirken elbette ki geçmişin geleneği vardır. Elbette ki bir modernleşme süreci vardır. Ama onunla birlikte kabul etmek lazım, dünyada giden bazı prosesler de vardır. İşte aydın olmak, ziyalı olmak bu üç prosesin, yani geleneğin, modernleşmenin ve milenyumdaki gelişmelerin terkibini yapmak gerekti. Şimdi bakın, ben her şeyimde şunu söylerim. Ben bir Ziya Gökalp'liyim. Ziya Gökalp'in düşünceleri benim için çok esastır.
Ziya Gökalp'ın Türkçülüğün Esasları kitabı. Bravo. 80'lerin sonunda bestseller kitabıydı ama indi bilmiyorum, okuyan var mı o kitabı? Yok. Zaten bir kitap okuma düşüşü var burada.
Kesinlikle, bu çok güzel söylediniz Hatice Hanım. Bizde de var bu. Ama bizde ne yazık ki son yıllarda, son 30 yılda Türkiye'deki liberalizmi çözümü olarak algılayan siyasi hükümetler yüzünden Türkiye'deki milli devlet proseslerinin zayıfladığını görüyoruz. Yani liberalizm bizde insanların daha azat olması, fikirlerin daha azat bir şekilde ifade etmesi olarak anlaşılmadı. Bizde liberalizm etnik temel üzerinde bir ayrışma, bozulma ve çözülme olarak algılandığı için milli devlet prosesini ortaya koyan fikir adamları ne yazık ki biraz toplumun kabağından, toplumun huzurundan uzaklaştırıldı. Bugün de bizim mevcut hükümetin bu noktada milliyetçiliği reddeden, milli devlet formunu reddeden bir anlayışı var elbette. Bugünkü mevcut hükümet de ne yazık ki liberalizm anlayışını, biraz burada söylemek benim için çok daha güzel olacak, milli devlet anlayışını Anglo-Sakson hassasiyetler yüzünden reddetmektedir. İşte bu da ne oluyor? Kitaba karşı olan ilgimiz, alakamız düşüyor. Hele hele milliyetçi teorisyenleri, milliyetçi fikir adamlarının toplumu kabağından uzaklaştırmak gibi bir örgütsel çaba ortaya çıkıyor.
Ama bunun Anglo-Saksonlukla ne alakası?
Söyleyeceğim
yani,
şimdi.
Bunu söyleyin lütfen.
1920'lerde yani Cumhuriyet'in oluşumunda Avrupa'da biliyorsunuz egemen olan iki anlayış vardı. Bir Frankofoni anlayışı, yani Fransız kültürü üzerinde temellenen devlet anlayışı. Bir de Anglo-Saksonların, bizde Adem'i merkeziyetçilik denen genelde Prens Sabahattin'in temsil etmiş olduğu daha liberal bir anlayış, iki anlayış çatışıyordu. Bu anlayışlardan bir tanesi, henüz daha Cumhuriyet kurulmadan önce, bir tanesi Fransız kültürü içerisinde şekillenen Ahmet Rıza'nın temsil etmiş olduğu o üniterci, milli yapıdan yana anlayış. Bir taraftan da daha çok İngiltere ile ilişkileri olan Prens Sabahattin'in liberal anlayışı. Bu iki anlayış çatıştı ve bu çatışmadan Mustafa Kemal'in anlayışı, Ziya Gökalp'in tesirinde kalarak Mustafa Kemal'in anlayışı galebe çaldı. Fakat 1900 özellikle Mustafa Kemal'in ölümünden sonra Türkiye'deki Anglo-Sakson anlayış biraz daha öne çıkmaya ve galebe çalmaya başladı. Menderes'in iktidarı, işte 60'taki ihtilal, şu bu falan filan derken liberalizm algısı, liberalizm anlayışı ne yazık ki milli devlet kavramının tam karşısına ve kabağına çıktı. Halbuki liberallik biliyorsunuz özgürleşme anlayışıdır. Özgürleşmedir ve özgürleşmenin konusu bireysellikten geçer. Bireyleşmekten geçer. Şimdi bireyleşmeyi falan terk ettik biz. Bunun yerine etnik temel üzerinden bir özgürleşme kavramı üzerinden durmaya başladık. Bu da bizim üzerinde titrediğimiz üniter yapımızın ne yazık ki çözülmesi gibi bir anlayışı ve telakkiyi getirdi.
Ama yeni bütün bunlar siyasi tartışma meselesi de Türkiye'de ve bütün siyasi tartışmaların sonu ya azat seçimler varsa
evet,
orada
şüphesiz
biter. Ve indi Azadlık Radyosu'na yazır dinleyicilerden biri. Soruşurlar ki siz referandumda nece ses vereceksiniz? Uğur yazır bunu.
Ben konserlerime de referandumun seslerinden bir tanesi olan kahverengi bir kostümle çıkıyorum. Dolayısıyla ben hayırcıyım. Ben hayırcı anlayışı temsil ediyorum. Ve evetin de Türk milletinin en azından 150 yıldan bu tarafa getirmiş olduğu modern Türkiye anlayışı ve telakkisini yıkacak ve bozacak bir yeni bir prosesi başlatacağını düşünüyorum.
Dinleyicilere sadece anladığı bir kadar izah edeyim ki Türkiye'de bu payız referandumun geçirilmesi gözlenir ve referandumda indiye kimi yani çok ciddi siyasi değişiklikler gözlenir. Bunlar hakimlerin teyinatı ve tesliklenmesinden tutmuş dini ve dini ve dünyevi görüşlerin nizamlayacak kanunlara kadar çok büyük değişiklikleri ihtiva edir. Ve Azadlık Radyosu'nun web sayfasında da bununla bağlı materialları tapabilirsiniz. Orada okuyabilirsiniz. Ama Ahmet Bey, dikkatimi çeken bir başka mesele de var. Bu yani siz danışırsınız, ben de sizin olabilsin ki dinleyicilerimiz için o kadar tanış olmayan mevzularda söhbetinizi kesmirəm. Çünkü hem de bu alışmadığımız bir şeydi. Bir musikçinin siyasi
bu kadar gevezelik yapması diyorsunuz.
Yok, bir musikçinin siyasi konularda danışması, xüsusilə de bir protest əhvalıyla danışması. Bu Azərbaycanda olmayan bir şeydi. Ne düşünüyorsunuz? Niye belədi? Niye Azerbaycan'da belədi? Niye şimdi, Türkiye'de belə değil?
Şimdi bakın, Türkiye'de de böyle değil aslında. Biliyorsunuz son zamanlarda çok üzülerek görüyorum. Türkiye'de sanatçı arkadaşlarım üzerine baskı kuruyorlar. Ve sanatçı arkadaşlarıma telefonlar ediyorlar. Türkiye'nin devlet bakanları telefon edip eğer hayır oyu veriyorlarsa neden hayır diyorsunuz? Neden evet demiyorsunuz diye? Niçin evet demiyorsunuz diye sanatçı arkadaşlarıma baskı kuruyorlar. Ve bu sanatçı arkadaşlarımın bir bölümü kimisi de çok çekindiği için evet kampanyasına katılıyor. Bakın orada azatlık kavramı da Türkiye'de ciddi bir taptalanmak durumuyla karşı karşıya. Benim üzüntüm aslında budur. Sanatçılık bütün diğer pişakar mesleklerin ötesinde sanatçılık azatlık isteyen bir iştir. Sanatçı bir kuşlar kadar özgür olmalı, hür olmalı, azat olmalı sanatçı. Ama şimdi ne yazık ki sanatçı şeydir, Orta Çağ döneminde bir derebeyinin ya da bir padişahın himayesine girmeye çalışan bir şair gibi, şimdiki sanatçılar ne yazık ki iktidarların himayesine girip onların çizgisinde sanat aparan ve dolayısıyla politikanın malzemesi olan bir duruma geliyorlar. Bu da benim kabul edeceğim bir şey değildir. Benim atalarım, yani benim kendime model aldığım atalarım kesinlikle güçleri, kuvvetleri ne olursa olsun milletinin birlik ve beraberliğini reddeden anlayışlara hayır demeyi bilen atalarımdır benim. Dolayısıyla ben bir Dadaloğlu torunuyum. Benim yaptığım işte bir Nesimi tavrı da vardır. Benim yaptığım işte bir Dede Korkut tavrı da vardır. Ben o yüzden susamam. Elbette ki ben azat olmalıyım ve azatlığımı söylemeliyim. Ama üzerine titrediğim başka bir şey daha vardır. Milletimin, memleketimin bölünmez bütünlüğü. Azerbaycan'ın müstakilliği benim için önemlidir. Türkiye'nin müstakilliği benim için önemlidir. Müstakillik çok önemli bir kavramdır. Yeter ki orada evet azatlık da olsun ve bu azatlığı biçimleyen şey de milli irade olsun. Milli irade çok önemlidir. Çünkü ancak milli iradenin olduğu yerde elbette azatlık olur.
Ve beyler, bu vatan size ne iledi? Bu anınızda evet. Da bundan mı bahsedirsiniz?
Kesinlikle ondan bahsettim ve o benim bir açık tavrımdır yani.
Dinleyek biz de.
Evet.
Beraber. Thank you.
düşman eyledi. Bağrımıza yılan girdi canım ey. Beyler bu vatan size neyledi? Doktoruz dediniz,
doktoruz dediniz,
candan ettiniz. İmamız dediniz, dinden ettiniz. Yarından, bugünden, dünden ettiniz. Beyler bu vatan size neyledi? Gün gelir kara kitap açılır. Haram helal orta yere saçılır. Anadan, yardan, serden geçilir. Beyler bu vatan size neyledi? Besledi, büyüttü, adam eyledi. Sanmayın halk son sözünü söyledi. Beyler bu vatan size neyledi? Besledi, büyüttü, adam eyledi. Sanmayın halk son sözünü söyledi.
Kime deyirsiniz beyler bu vatan sizin neyledi? Kimi hedef almışsınız bu mahnıda?
Türkiye'deki mevcut fiili düzeni aslında. Şimdi ben şeyi ikiye ayırırım. Bir ülkede bir vardır, bir anayasal düzen vardır. Anayasal düzen resmi proseste devam eder. Bir de vardır bu anayasal düzeni hiçe sayan, bu anayasal düzenin adam yerine koymayan, taptalamaya çalışan bir de fiili düzen vardır. Dolayısıyla ben burada giderek anayasal düzenin kabağına geçen ve ona karşı galebe çalan bir anlayışı anlatmaya çalışıyorum burada. Biz demokrasi kavramını da içini boşalttık ne yazık ki. Bu demokrasi kavramının içini doldurmanın birinci yolu milli iradeyi hakim kılmaktır. Milletin iradesini hakim kılmaktır. Ama zaten bugünkü Türkiye'de de mevcut giden proses, yani bu evet hayır referandumu konusunda mevcut giden proses, milletin adını kullanan ama ne yazık ki milletin iradesini hiçe sayan bir prosestir. Bu yüzden tabii ki bu şarkımı bunlara söyledim yani. Evet doğru, protestim. Evet doğru, aslında bir sanatçı biraz daha duyarlı, belki biraz daha naif olur, biraz daha yumuşak olur. Ama ne yazık ki Türkiye'nin son yıllarında gelişen olaylar bizi aşk ve aşk üzerine mahnı yapmaktan alıkoydu. Onun yerine biraz daha siyasi mahnılar yapmaya başladım. Bu albümde aslında güzel güzel aşk şarkılarım da vardır benim. Ama kendi ülkemde, kendi vatanımda daha düzgün olması gereken, daha adil bir anlayışın olmasını gerektiğini düşünüyorum ve kendimi bir şey gibi görüyorum. Yani sanatımı milletimi daha da uyandırmak, milletime daha güzel şeyler anlaşmak, onların yüreğinde bir intibaha sebep olmak noktasında bir araç olarak görüyorum sanatımı.
Ama evvelinde Azerbaycan'da hemen hemen bütün bütün bestelenen mahnılar eşk hakkındadır ve evet. Böyle tenkit ve tenkit çok azdı.
Olmalı tabii. Ben açık buna da katılmıyorum. Tenkit olmalı. Tenkit olmadığı yerde bir kere realite olmaz, gerçek de olmaz. Herkes bir sanal hayatın içerisinde yaşar gider. Böyle de olmamalı. Sanatçı tenkit yapmalıdır. Azerbaycan'da da yapmalıdır sanatçı tenkit.
Demokrasi açısından, yani demokrasi evet. Açısından nece görürsünüz Azerbaycan'daki gelişmeleri?
Şimdi bunu şöyle yorumlamakta fayda var. Azerbaycan'da partiler var. Seçkiler yapılıyor. Bu seçkilerin üzerine spekülasyonlar da yapılıyor. Bunu görüyorum. Ama bunun dışında bir şey daha görüyorum. Azerbaycan'ın müstakillik kavramı da çok çok önemli. Çünkü Güney Kafkasya üzerinde yoğunlaşan bir uluslararası bir şey var, bir çatışma var. Uluslararası bir rekabet var. Güney Kafkasya üzerine yoğunlaşıyor. Kuzey Kafkasya'da zaten olaylar bambaşka bir alanda cereyan ediyor. Rusya'nın bütün dünyada işte Amerika'nın işte Irak üzerindeki, Afganistan üzerindeki bu askeri ve militarist varlığını göz önüne alıyoruz. Fakat işte Rusya'nın bu bölge üzerinde yürüyüşünü göremiyoruz mesela. Halbuki bütün dünyada liberalizm ve demokrasi tartışmaları devam ederken bir şey daha devam ediyor. Biz bunu göremiyoruz. Milletler mücadelesi, devletlerin arasındaki rekabet. Biz bunları göremiyoruz. Meseleleri dış konjonktürden, dış konjonktürel çatışmalardan soyutladığımız vakit, sadece iç konjonktür çatışmalarına yoğunlaştırdığımız vakit elbette sadece demokrasi kavramıyla oyalanıp duruyoruz. Ama bunun dışında bir dış konjonktür vardır ve tarihten bu tarafa egemen olan milletler mücadelesi devam etmektedir. Devletlerin çatışması devam etmektedir. Mesela hep Amerika konuşuyoruz ama mesela hiç Rusya'dan bahsetmiyoruz. Hiç Rusya'nın bu topraklar üzerinde ya da bu coğrafya üzerinde, Avrasya vizyonu üzerindeki çalışmalarından kimse bahsetmiyor. Rusya'nın arka bahçem gördüğü yere asker sürüyor, işgal ediyor, bastırıyor, toprak alıyor falan. Hiç bunları görmüyoruz biz. Dolayısıyla bunları bir ve birlikte telakki etmek, bunu yaparken de Azerbaycan'ın müstakilliği üzerinde titrememiz lazım.
Ama yani siz dediniz ki bu esasen iç demokratiya. Evet. Haqqında düşünərkən biz dış yəni xaricdən olan təhlükələri nəzərə almalıyıq, amma o bir tərəfdən yəni xaricdən təhlükə var deyə olmasın mı insanın azad
olmalı.
Seçim haqqı?
Hayır, aksine şu da olmalı. Aksine bakın, demokrasi en fazla, evet, demokrasi halkın kendini yönetme ve kimin yöneteceğini seçme hürriyetidir. Ve bu insana verilmiş olan en yüce değerdir. Hem doğal hukukun vermiş olduğu bir değerdir, hem de insanların paylaşarak, insanların emektaşlığı neticesinde, işte ta toplum sözleşmesinden, Voltaire'dan, işte Jean-Jacques Rousseau'dan bu tarafa artık getirdikleri bir son aşamadır. Nedir o? Beni yönetecek olanı ben seçerim. Bu benim en tabii hakkımdır. Ama bir şey daha vardır ki benim, bu da benim için çok önemlidir. Çok önemlidir. Ben bu seçimlerde kendi seçimimi yaparken acaba ne kadar manipülasyona uğruyorum? Bakın bu da çok önemlidir. Çünkü seçkiler ve demokrasiler sadece kendi içinde işte sınıfsal çatışmalar ya da işte sivil toplum örgütleri ya da iktidarların kendi aralarındaki çatışmalarından giden bir proses olmuyor. Aynı zamanda birileri, uluslararası sistem devreye giriyor ve bazı kavramları manipüle ediyor. Demokrasi de manipüle edilen bu kavramlardan. Bakın ben kendi ülkemden örnek vereyim. Çünkü açık söyleyeyim, Azerbaycan'a yani her ne kadar bir çok seven biri de olsam, Azerbaycan içtimasını yani birebir çok biliyor değilim yani. Bu konuda bir de Azerbaycan içlerine karışmayı da doğrusu kendime çok şey bulmam yani. Ama kendi ülkemde konuşuyorum ve kendi ülkemde gördüğüm de budur. Demokrasinin içi boşaltılmış ve kimi zaman etnikçiler kendine göre bir demokratik anlayış ortaya koyuyor. Kimi zaman da hükümet Mustafa Kemal Atatürk'ün 1923'te koymuş olduğu prosesi taptalamak için kendine ait bir demokrasi tarifi yapıyor. Biz de diyoruz ki demokrasi bir milli iradedir ve bu milli irade partiler yoluyla kendisini gösteriyor. Eğer bu noktada siz Azerbaycan'da bir eksiklik görüyorsanız, evet, o eksiklik vardır yani.
Evet. Azər adlı dinləyici sual verir. Əhməd bəy Azərbaycanın rayonlarına, kəndlərinə gedib baxsa, bəlkə də ömrü boyu Azərbaycana gəlməz, deyir. Getdiniz mi?
Gittim tabii. Üstelik de ilk geldiğim yıllarda gittim. Mesela ilk konserime geldikten bir ay sonra tekrar geldim buraya ve Sabirabad'a gittim. Oradaki kaçkınların vagonlardaki halini gördüm. Mesela Balaken, Zakatal'a gittim. Yani pek çok yere gitmişimdir. Yani Azerbaycan'ın sorunlarından kendimi çok böyle istisna etmiş değilim. Sadece Azerbaycan sorunundan değil. Mesela ben Kırgızistan'a da gittim. Yani orada da gittim. Oradaki halkın durumunu da gördüm ve mesela 2001 yılında gittiğimde dedim ki burada proses durmamıştır, devam edecektir. Çünkü burada henüz daha bir müstakil devletçilik anlayışı oluşmamıştır. Müstakil devletçilik anlayışının oluşması için iki şey gerekir. Bir, devlet geleneği gerekir. İki, demokrasi gerekir o ülkede. Dolayısıyla tabii ki gidiyorum ama bakın bilmiyorum, bir Azerbaycan şairinin 80'den önce çok gençlik zamanlarında okuduğum bir sözleri vardı. Represya döneminde kendisini işte zindana doğru götürürlerken soruyorlar, diyorlar ki sen Komünist Partisi'ndeydin, ne oldu sana, neden döndün birden böyle Turancı oldun ve neden bunu yaptın? Diyor ki ben hayatım bütün evresinde aslında hep milletçi oldum. Hep milletçi oldum. Komünizm bunun üstünü örten bir örtüydü. Ondan sonra. Ama bir insan ülkesinin sadece Gülistan'ını sevmez ki. Bir insan ülkesinin, memleketinin dikenini de sever, taşını da sever, çamurunu da sever, çirkini de sever. ülke sevmek böyle bir şey değil. Ülke sadece güzelini sevmek değil ki, ülkenin çirkinini de sevmek lazım. Yani ülkenin vidi çok güzelini vidi çok güzel bir kadını sevmek değil, vidi çirkin bir kadını da sevmek lazım. Ülke böyle bir şeydir. Yani millet sevmek, milleti sevmek sadece güzele olan tutku değildir ki. O yüzden sayın katılımcımızı, sayın dinleyicimize bu saygılarımla birlikte şunu söylemek isterim ben. Azerbaycan'a yine gelirdim, yine geleceğim, yine geleceğim. Elbette ki ben Azerbaycan'ı çok seviyorum ve Azerbaycan'ı çok güzel görmek istiyorum. İnşallah daha da güzel olacak yani.
Ama sanırım dinleyici de bunu, sizin pek gelişme var söyleyişinizin üzerinden. Yani bunu söylemenizden sonra dedi.
Olabilir. Saygı duyuyorum kendisine. Hı hı. Elbette gelişme var. Bunu işte etrafımıza bakıyoruz ama tekrar söylüyorum. Bu gelişmeler betonların gelişmesi olarak kalmamalı. Ruhumuz da gelişmeli. Bu bir terkiptir. Hem maddenin hem de mananın gelişmesidir, olmalıdır. Elbette ki rayonlarda sıkıntılar vardır. Belki yollar yoktur. Belki dağ köylerine elektrik gitmemiştir. Bilemiyorum onları. Yani ben sadece gidip gördüğüm yerleri biliyorum. Evet. İşte mesela o Kaçkın Köyü'nü gördüğümde çok içim ezilmişti. Çok üzülmüştüm bu duruma. Ama şunu da görmek durumundayız. Bunlar öz yerinde. Bunlar olacaktır. Olmalıdır da zaten. Bunlar olmadı mı bir ülke mutlu olmak, hoşbaht olmaz ki. Ama şu da vardır. İşte topraklarının beşte biri işgal altında bulunan bir ülkeden bahsediyoruz. Ve bu ülkenin, bu memleketin işte kaçkınları var. Sayı 700 bin, 800 bin diyorlar. Bu kaçkınları var. Bu kaçkınlarının şüphesiz imkanları, şeraitleri düzeltilmelidir. Ama ben, o dönemde benim zihnimde şu vardı. Bu topraklar geri kayıtılmalıdır. Yani yani milletler arası işte Minsk grubudur, şudur budur falan. Önce bunu bir yerine getirmeli ve işgal ortadan kaldırıldıktan sonra ve artık ondan sonra iç prosesler neyse o prosesler giderilmelidir. Buna bakılmalıdır. Ama şimdi burada işgal var. İşte etrafımda işgaller sürüp gidiyor ama biz bunlara hiç bakmıyoruz. Adeta Avrupalıların, Batılıların, Amerikalıların ya da Rusların neyse ağızlarına bakıyoruz. Ve milli birlik ve beraber üzerine titrememiz gereken, yıkıldığı vakit altında kalacağımız müstakillik kavramının üzerine doğru
gidiyoruz. Yani sizce Azerbaycan daha çok özüne, öz kararını vermelidir bu.
Kesinlikle.
Ve Rail İbrahimov soruşur ki, Əhməd bəyə xoş gəldiniz deyirəm. Mən bilmək istərdim, Əhməd bəyin musiqilərini hardan download edə bilərik?
Download etsinlər, helal olsun onlara. Şimdi biz Türkiyədə şey yapıyoruz, böyle bir indirme, download yapma olaylarına bir vakte kadar karşıydık. Ama sonra artık helal olsun onlara. Yani download etsinlər. Nereden ediyorlar ben de bilmiyorum çünkü.
Yani herhalde sizden soruşmaları da maraklıdır çünkü.
Ya ama benim hayranım.
Aslında disklerinizi alıp almaları lazımdı ki.
Ama şimdi proses oradan gitmiyor. Tahmin ediyorum bir artık bu işler artık tamamen internet dünyasında oluyor. Helal olsun, ne yapacak bir şey yok. Şimdi artık hayranlarım bana şöyle söylüyorlar. Eskiden mesela ilk çıktığım dönemlerde Yalnız Kurt albümüm vardı benim. O Yalnız Kurt albümü çok satmıştı. Bayağı bir satmıştı. Yani daha sonraki disklerim o satışa hiç ulaşamadı. Çok satmıştı. Sonra yani bakın söylediğim rakam 700-800 binden bahsediyoruz. İyi bir rakamdır bu yani. Fakat sonra olmadı tabii falan filan. Hayranlarım artık bana şöyle söylüyorlar. Abi senin için ölüyoruz. Bütün şarkılarını internetten indiriyoruz. Yani artık sevgi belirtisi şarkıların internetten indirilmesi.
Ama cebinize ziyan vurur.
Tabii canım. Olsun, biz konserlere gidiyoruz. Helal olsun yani.
Fazil yazır. Her vaxtınız xeyir Əhməd bəy. Xahiş edirəm türkçülüyə aid mahnınızdan bir bənd canlı oxuyardınız.
Canlı.
Akapella oxuyar bilərsiniz mi? Yani?
Okurum tabii, ne demek. Buyurun. Ama türkçülüyə aid dediği için.
Ama birisi de var. Benim anam sizin şarkılarınıza bayılıyor deyir Fuad Aliyev. Milli Azadlık barədə en sevdiğiniz şiirin bir bendini söyler misiniz?
Şey var. Aslında bir mahnım var. Onu isterdim diskten okumak. Sonra da bir mahnı var. Onu canlı okuyayım.
Hangisi?
Bu yeni albümde Azerbaycan Türkiye'de bir mahnı var.
Azerbaycan Türkiye mahnısı var. Ben prodüserimizden xahiş edeyim.
10. mahnı.
Biraz sonra
tamam.
Bize dinlerdi.
Ama isterlersen Çırpınırdı Karadeniz okuyabilirim.
Buyurun.
İşte Yalnız Kurt'u okuyabilirim. İsterlersen. Olur mu?
Ben isterim hemen.
Tamam, o zaman. Hadi canım, sizin için okuyacağım. Evet. Hafif bir şey verin bana. Kulağıma. Tamam.
çırpınırdı Karadeniz. Bakıp Türk'ün bayrağına, ah ölmeden bir görseydim, düşebilsem toprağına. Ah ölmeden bir görseydim, düşebilsem toprağına. Sırmalar sarsam koluna, inciler dizse yoluna, fırtınalar dursun yana, yol ver Türk'ün bayrağına. Fırtınalar dursun yana, yol ver Türk'ün bayrağına.
Bravo.
Evet.
Teşekkür ederek, teşekkür ederek ve prodüserimizden soruşaq. Hazırdır mı? Hələ hazır deyirlər. Deyir və suallarımızı davam edirik. Azərbaycan ədəbiyyatını necə oxuyursunuzmu? Yəni Azərbaycan ədəbiyyatından nələrə nələri bəyənirsiniz? Yeni ədəbiyyat oxudunuzmu?
Evet. Yeni ədəbiyyatı doğrusu son yıllarda polisiyə romanlara çox merak sardığım için Cengiz Abdullayev'in kitaplarının tamamını okuduğumu söyleyebilirim. Dedektifliği seviyorum. Çünkü ben de dedektifliği üzerine kitaplar yazdım. Romanlar yazdım. İki tane son üç yıl içerisinde iki romanım var. İkisi dedektiflik üzerine. Bir son kitabımda Şöhret Sanatı Öldürdü, Cinayeti Ben Gördüm. O tamamen Türkiye'deki şov biznesi, sanat ve kültür anlayışının tefessüh etmişliğini anlatıyordum o kitapta. Dolayısıyla ama ben açık söyleyeyim, sizin köhne edebiyatınıza bayılıyorum. Sizin köhne edebiyatınızın, yani işte Mehmet Emin Resulzade, bir Hüseyin Cavit hayranıyım. Ben kendimi hep bir Üzeyir Hacıbeyli şeyinde gördüm ve kendimi örnek aldığım büyük bir obrazdır Hüseyin Üzeyir Hacıbeyli. Dolayısıyla işte Ali Bey Hüseyinzade'nin fikri düşüncesi, Mehmet Emin Resulzade'lerin azatlık anlayışı ve onların devletçilik telakkisini çok önemli buluyorum. Biraz önce belirttiğim gibi bir Ziya Gökalp şeyiyim, takipçisiyim, şakirdiyim. Ziya Gökalp'i okudukça da Ali Bey Hüseyinzade'ye ulaştım. Daha sonra anladım ki Gökalp meğer Ali Bey Hüseyinzade'nin öğrencisiymiş, talebesiymiş. Bunlar beni Azerbaycan'ın bu 8 milyon, 9 milyonluk nüfusuna bakmayarak aslında çok büyük bir tarihi, çok büyük bir kültürü temsil ettiği gerçeğine götürdü beni. Azerbaycan'a çok ilgileniyorum. Doğrusu evet, çok ilgileniyorum. Ama kendim bir romantik olduğum için daha çok romantik safhalarla çok ilgileniyorum. Günümüz yazarları hakkındaki kanaatim...
Ama dedektifler pek romantik olmaz.
Ben size... Tabii bu çok dün meydana geldi bu davetiniz. İnşallah bir daha geldiğimde Hatice Hanım size kendi kitaplarımı getireyim. Benim dedektifli kitabımda çok güzel aşklar var. Mesela Kan Meclisi 1915 isimli romanım 1915 Türkiye'sini anlatıyor. Ve orada siz ne dersiniz? Adli tıp hekiminin işte bir Alman güzeli Helga ile aşkı var. O aşkın prosesi etrafında, hı hı, 1915'te biliyorsun hüküm sürdüren bir Ermeni tehciri vardı. Biliyorsunuz Ermeniler biliyorsunuz Osmanlı İmparatorluğu'nun sadık tebaası olmaktan vazgeçip o dönemde Rusların ve daha sonra İngilizlerin ve daha sonra American Off Board teşkilatlarının da tesiriyle Anadolu'da bir isyana kalkıştılar. Tam da savaşa girdikleri aşamada bu isyan üzerine devlet bir tedbir aldı ve özellikle sınıra yakın yerlerdeki Ermenilerin tehcirini temin etti ve sağladı. Bu çok doğru bir karardı. Bütün devletler bunu yapabilirdi, yapmalıydılar da. Fakat bunu daha sonra biliyorsunuz özellikle diaspora Ermenileri bunu bir jenosit, bunu bir soykırım şeklinde telaffuz ettiler. Biz bunu kabul etmiyoruz. Türkler hiçbir zaman soykırım yapmazlar. Dolayısıyla ben bunu anlattım aslında. Ama bunu anlatırken bir aşk etrafında anlattım. Daha sonra ki ikinci romanım benim Kurt isimli romanımdır. Orada da yine aşkı anlattım ama bir dedektif romanıdır. Dolayısıyla ben aşktan vazgeçmem. O yüzden benim son albümümün adı Aşk ve Vatandır.
Ama yani ben sizin daha çok yani şarkılarınızı dinledim, türkülerinizi dinledim. Sizin bir yazıcı olarak bir yazıcı olarak sizi tanımıram yani.
Evet. O zaman ben size kitaplarımı Hatice Hanım getirmeliyim.
Lütfen getirin. Lütfen getirin, okuyak ve sonra Okuzalı bizim sayfamız var, virtual
kitap anamız. Öyle mi? Çok sevinirim ben.
Orada da paylaşarak oradan bir balaca bir hissesini.
Şüphesiz tabii.
Balaca bir hissesini ve Ahmet Bey, siz özünüz daha çok özünüzü türkücü mü hissedirsiniz, şarkıcı mı hissedirsiniz, besteci mi hissedirsiniz, yoksa yazar mı hissedirsiniz?
Ben bütün bunların toplamı olan aydın, münevver olarak hissediyorum kendimi. Ziya Gökalp'in münevverler hakkında bir kanaati var. Der ki münevverler halktan aldıkları ilhamı, halktan aldıkları o bütün o güzellikleri Allah'ın kendilerine vermiş olduğu tezhip sanatıyla, süsleme sanatıyla bir esere dönüştürürler. Sonra onu halka ulaştırırlar. Münevverlikte, münevverlik Osmanlıca tenvirattan gelir. Yani aydınlatmaktan gelir.
Ve kendimi, nur sözünle eğilir gökten de.
O da gökten.
Ve Azerbaycan'da buna ziyalı derler.
Bravo, muhteşem. Ve ziyalı kelimesini çok beğenirim. Ziyalı kelimesini. Çünkü ışıklı, ziyalı ışıklıdır. Dolayısıyla ben kendimi bir ziyalı gibi görürüm. Bundan çok mutlu olurum, çok hoşbeht olurum. Son zamanlarda Türkiye'de sanatçılık kavramı tefessü ettiği için, ya iktidar yalakalık yapıldığı için ya da şöhret kaygısıyla hareket ettikleri için kendimi sanatçı olarak görmüyorum, açık söyleyeyim. Ben kendimi bir ziyalı olarak görüyorum ve bundan son derece hoşbehtim.
Ve ziyalı dediğiniz insan, yani Ziya Gökalp'ın verdiği buna anlamı dediniz. Ama ziyalı dediğiniz bir insan, burada böyle bir mesele var. Ziyalı siyasete karışsın mı, karışmasın mı?
Kesinlikle karışsın.
Kesinlikle karışsın.
Çünkü artık bakın 3. bin yıl dediğimiz bu süreçte herkes siyaset yapmaktadır. Ve herkes siyaset yapacaktır, yapmalıdırlar. Demokrasi de böyle bir şeydir aslında. Demokrasi aslında faziletli, erdemli insanların topluluğudur. Ve kim ne kadar şunu düşünmeli. Demokrasi bize bir, demokrasinin ilk kez telaffuz edildiği şeyler Yunan medeniyetidir, Yunan site devletleridir. Yunan site devletlerinde demokrasi bir avuç asilzadenin kendi arasında yapmış oldukları bir meşveretten ibaretti. Biliyorsunuz Yunan site devletleri asiller, askerler ve kölelerden ibaretti. Oysa modern demokrasi dediğimiz süreçte toplumun kırağında bulunan herkes, toplumun içinde bulunan herkes mutlaka asildir, şereflidir ve milletin şerefli bir üzvüdür. Ve birinci soru şudur: sen kimsin, nasıl bir toplumun ve milletin mensubusun ve nasıl yönetilmek durumundasın? İşte bu aslında demokrasinin prosesi budur. Beni nasıl yöneteceklerine ben karar veririm ve bu karar verme noktasında da kendimi ziyalı görmek durumundayım. Karar vermek bir yetenek ister. Karar vermek bir şuur ister. Ama şu var ya, bana ne işte, beni çok ilgilendirmez, önüme çöreği koysunlar efendim, önüme çöreği koysunlar, işte elimde bir mobil telefonum olsun, maşınım olsun, işte benim bir güzel bir mertebede bir evim olsun. Bu anlayışlar konformist anlayışlardır ve bunlar bir toplumu daha kaliteli toplum yapmaz.
Ve Abbas soruşur, bir gün Türk halkları yeniden azadlığı için mübarizeye kalksa onlar için, onların önünde canlı mahnılar okuyarsınız mı?
Ben şu an onun için mahnılar okuyorum zaten.
Ve mahnı hazırda, Azerbaycan Türkiye eşidek.
Thank you.
sever Azerbaycan Türkiye. Ege'den Hazar'a kadar, Beşik'ten mezara kadar Azerbaycan Türkiye. Tarihin yazdığı destan, iki bedende bir can Türkiye Azerbaycan.
Ve böyle bu biraz konjüktür mahnısıydı yoksa yani bayrak krizisi.
Bravo. Döneminde. Çok tebrik ederim Hatice Hanım. Çok tebrik ederim. Evet, bayrak krizi. Herkes de bunu başa düşmüyor ya. Sen çok zekisin. Çok tebrik ediyorum seni.
Yani biraz yani sizce
doğru bir şey değil belki de diyeceksin ama kusura bakma doğru bir şey. Düz bir şey yaptım ben. Çünkü Azerbaycan bayrağı çok büyük bir bayraktır. O bayrak bizim için çok önemli bir bayraktır. O bayrakta bir tarafta Türklük, bir tarafta efendim o işte mavi Türklük, yeşil İslam, ortası çağdaşlık, müasirlik, onu anlatan bir bayraktır. O bayrağın mezmunu var, o bayrağın felsefesi var. O bayrağı neymiş efendim? Konjonktür. Şimdi işte Ermenistan'la ilişkileri sıcak tutalım, aman Azerbaycan görünmesin diye bayrakları yerlere attılar yani.
Ama olay şişirtilmedi mi? Böyle?
Kusura bakma, şişirtilmedi. Ben o günlerde aynı zamanda Türkiye'de Tercüman bir gazetesi vardı. Günlük yazı yazıyordum orada. Hüngür hüngür ağladığımı biliyorum ben. Çok acı bir olaydır o. Şişirtilmedi olur mu? Çok acı bir şey o yani.
Ama bunu bir devlet sorumlusu etmedi yani. Bir insan etti yani.
Devlet sorumlusu etti onu. Devlet sorumlusu etti. Devlet sustu. Vali, valiler o kararı verdiler. Vali kimindir? Vali devletindir.
Ve Uğur yazır Yalnız Kurt şarkısını istiyorum der. Canlı okur musunuz?
Okurum tabii, tabii. Hı-hı. Tabii okurum. Ama mahnımı kısa kestiniz, haberiniz olsun. Gönül koydum size yani.
Hangi mahnı?
Azerbaycan Türkiye mahnısı.
Çünkü çok soru var yani.
Anladım, tamam.
Şiir de istiyorlar, Yalnız Kurt'u da istiyorlar.
Evet, evet. Şiir pek hatırım yok. İyi şiir okuyamam zaten ben yani ama manuslu okuyorum. Bize göre değil, bizim için değil, siyaha beyaz demek. Çirkine o hala, zalıma pekala, yoksula olmaz demek. Biz böyle görmedik, haramı bilmedik, eğilmedik, bükülmedik, oy oy. Bu düzende olmaz, dağlara gitmeli, yalnız kurt yenilmemeli. Biz böyle görmedik, haramı bilmedik, eğilmedik, bükülmedik, oy oy. Bu düzende olmaz, dağlara gitmeli, yalnız kurt yenilmemeli.
Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Ve Onur Zeybek istemişti bu mahnını. Teşekkür ederim. onun için canlı okuduğunuz için bütün dinleyicilerimiz.
Vesile oldunuz, sağ olun. Arkadaşlarım.
Ve vatana sevgi hakkında danışırsınız. Diyorsunuz ki vatanı çirkin olarken de sevmek lazımdı. Evet. Ama Araz Elses'i bilmiyorum, tanıyırsınız.
Tanırım, tanırım. Çok severim Araz'ı. Hı-hı. Çok
ve Araz Elses okuduğu mahnıların biri de vatanı sevmek suçtursa ben suçluyam. Yani böyle bir mahnısı var Araz Elses'in. Yani dünya Türklerinin bir kısmı vatanını açıkça sevdiğini beyan etmek hakkından mahrumdu. Belə durumda olan insanlara yani Araz Elsesinde köçüb ve Avrupa'dan
var tabi mesela işte İran Azerbaycan evet. Azerbaycan ya Güney Azerbaycan için aynı şey söz konusudur. Daha dün bir dostumla büyüğümle bunun müzakeresini yaptık. Şimdi orada çok ciddi bir mücadele var. Yani kendi kültürünü, kendi dilini konuşamayan, düşünün bir futbol takımı kurulmuş orada. Futbol takımının maçına gidecekler. Efendim polisler.
Traktör sayısı.
Traktör sayısı ve orada işte kurt işaretleri yapıyorlarmış falan filan diye bir yığın dayak atıyor, sopa atıyor, yollarını kesiyorlar ve insanların orada bir spor takımının, bir futbol takımının fanatı olma hakkını bile onların elinden alıyorlar. Dolayısıyla Güney Azerbaycan'daki bu bütün dünyada insan hakları çerçevesinde incelenmesi gereken bu olguyu tabii ki dikkat etmek lazım. Yani onların mesela dün duydum, çok hoşuma gitti. Yani İşte Bakü, Tebriz, Ankara, Fars, Hara, biz Hara. Çok hoşuma giden bir şey gibi geldi bana. Yani
ama
çok hoşuma gitti.
Evet. Xenofobik anlaşmasın. Anlamaz.
Tabii ki öyle anlaşmasın. Bunu sadece insan hakları çerçevesinde anlamak lazım. Yoksa elbette ki bakın ben Ziya Gökalp'i şundan sevdim. Ziya Gökalp'in milliyetçiliği son derece hümaniter bir milliyetçiliktir. Dünyanın bütün toplumları, bütün halkları bizim için kutsaldır, değerlidir, olmalıdır. Cemiyeti Akvam diye kurulan, yani Birleşmiş Milletler diye kurulan, Birleşmiş Milletler kurulduğu vakit, hatta kurulmadan önce Gökalp makalelerinde bir Birleşmiş Milletler kurulmalı ve sömürge kavramının, sömürge anlayışının önüne geçilmelidir diye makaleleri var. Dünyada keşke hiç savaş olmasa, dünyada keşke hiç işgal olmasa, dünyada keşke prosesler hep barıştan yana gitse. Bakın bu azatlıktan yana gitse. Bu çok önemlidir. Ben bunu çok önemsiyorum. Ama şurada bir gerçek de var. Yani tablo şudur ki orada nerede bakarsanız bir 30 milyonluk nüfus var. 30-35 milyonluk bir nüfus var. Ve o nüfus bir futbol takımının maçına gitmek hakkında bile mahrumdur yani. Elbette buna dikkat çekmek lazım.
Ve sizce Türk dünyası buna kifayet kadar ilgi gösterir mi? Eminim Türkiye buna kifayet kadar. Azerbaycan, misal için Azerbaycan rehberliği, Azerbaycan'ın Birleşmiş Milletler Teşkilatı'ndaki diplomatları İran'ın milli ayrı seçkilerin Türklere, orada yaşayan Türklere baskılarından dolayı Kanada'nın ireli sürdüğü sənədin əleyhinə səs verirlər. Yəni belə bir
çelişki var, paradoks var diyorsunuz.
Paradoks var. Paradoks var. Ama Türkiye'de necədir? Sizcə kifayət qədər ilgi var mı? Həm toplum açısından, həm də siyasi rəhbərlik baxımından.
Yoktur. Bakın bu noktada aslında çok agresif bir dış politika takip etmiyorlar diye Türk iktidarını suçlamam ben. Bakın bu başka bir şeydir. Yani şimdi çok agresif bir dış politika özellikle o bölgede yani Orta Doğu bölgesinde işte İran'ı da içine alan, Orta Doğu'yu da içine alan, Kafkasya'da içine alan bir projede çok agresif bir çok fazla kabağa çıkan ve daha saldırgan bir üslupla ya da agresif bir diplomasi anlayışıyla hareket etmiyorlar diye ben aslında bugünkü mevcut Türkiye iktidarını suçlamam. Niye suçlamam? Çünkü problem şuradan gidiyor. Diplomasiye sarf ettiğiniz bir kelime bile savaşa da sebep olabilir. Efendim ekonomik ilişkilerin ortadan kalkmasına da sebep olabilir. Aksine şuna da sebep olabilir. Orada aslında halkların, Türk halkının ya da işte Güney Azerbaycanlıların ahvalının ve içinde yaşadıkları şeraitin daha da bozulmasına da sebep olabilir. Aksine biz onların daha azat olmasını isterken bir anda üstlerini taptalamış da olabiliriz. Bir agresif dış politika sayesinde. Bunu beklemem ve istemem. Bunu çok dikkatli yapmak lazım. Daha dakik ama dikkatli yapmak lazım. Yani ama şurası bir gerçektir ki orada 35 milyon Azerbaycan ahalisi yaşıyor ve bunlar orada insan hakları noktayı nazarında mahrumdurlar.
Bizim prodüserimiz artık işare verir ki vaxtı bitir verilişimiz. Teşekkür ederim
Mehmet Bey
geldiğiniz için ve maraqlı söhbət için. Aşk ve Vatan mahnısıyla bitiririk.
Hadi bakalım. Çok teşekkür ederim. Herkese saygılar sunuyorum.
Bunları görünce sıhhat haberinizi almış oluyorum. Ben sıhhatteyim. Sadece aklım sizde. Lakin ne çare? Sabretmek lazım. Böyle zamanlarda Allah'a tevekkül etmek insanın imdadına yetişiyor. Bir Müslümana göre Allah varken keder yoktur. Türk, Allah kerimdir demekle her türlü vesveseden uzak yaşar. İşte ben de bir Müslüman gibi, bir Türk gibi Allah'ın inayetine güvenerek kendi kendimi teselli ediyorum. Sevgili Zevcan, ben burada kendimi Diyarbakır'da sanıyorum. Fis kıyası gibi yüksek mevkideyiz. Karşımızda deniz, karanın içine girmiş bir ırmak kadar ince. Diyarı Bekir'deki çayan duruyor. Irmağın ötesinde bir köy var ki kıtırbula benzer. Sabah akşam köylülerle hayvan sürüleri bu denizi ayaklarıyla geçerler. Diyarbakır'dan kıtırbula nasıl geçilirse bu taraftan da karşı yakaya öyle geçiliyor. Yalnız burada kelek yok. Karşıyaka'nın sağ tarafında bir köy var ki Diyarı Bekir'in Sadi köyüne benzer. Sol taraftaki köy de Sümbüllü'yü andırır. Hasılı karşımda Dicle'yi, bostanları, kıtırbılın arkasındaki yamaçları görüyorum. Sanki Fis kayasının üstündeyim. Etrafıma baktıkça Diyarbakır'ı, oradaki evimizi, evimizdeki bahtiyarlığımızı hatırlıyorum. Sevgili Zevcem, bu ayrılık çilesi yakında bitecek. Gündüzden sonra gece, geceden sonra gündüz gelir. Yuva saadetini yuvasından uzak düşmüş garip kuşlara sormalı. Dünyada vatan sevgisinden sonra en tatlı duygu yuva sevgisiymiş. Bıldırcın Katarlarının dönüşü gibi elbette bir gün biz de bu hicretten döneceğiz. O zaman mesut yuvamızda yine bir çift güvercin gibi sevgili yavrularımızın tatlı cıvıltılarını dinleyeceğiz. Ben Allah'tan yalnız iki şey istiyorum. Yurdum mesut olsun, yuvam bahtiyar.